Ayrım 27.
Sayfa 320. Henüz ev kelimesi yoktu. Dam yahut dom, yani eşittir ev. İzbe eşit köy evi. Saray eşit samanlık ve benzeri kelimeler. Şarktaki Türk kavimlerinden yavaş yavaş alındı. Hatta bu ilk zamanlarda ortada pek Rus bile yoktu. Rusların vatanı daha ziyade Galiçya, Karpatlar tarafıydı. Daha sonra Rus ovasına yayıldılar. Hatta Moskova'ya bile adını Ruslar değil Finler, Fince olarak verdiler. Hulasa örneğin 1000 yıl önce ortada ilerideki Rus saltanatından nişan veren pek bir şey yoktu. Halbuki o tarihte örneğin Orta Asya'daki Belk şehrinde 2000 cami sayılıyordu. Bağdat'ta ise kervanlar şehrin varoşlarından çıkabilmek için birkaç gün konup göçmek zorundaydılar. Rusların ilk talihi 9. yüzyılda, yani 888-889 yılları, Kiev Kinyazı Vladimir zamanlarında Bizans Hristiyanlığının ve Rum alfabesinin güneyden Rus ovalarına girişiyle başlar. O vakitte bu ovalar hatta Urallardan Tuna'ya kadar Turani kavimlerin elindeydi. Örneğin bütün Ukrayna ovalarında Hun artıkları ile Polvesler, Avarlar, Kumanlar hakimdi. İslavlar daha ziyade Kiev taraflarında ve kasabamsı bazı yerlerde gruplaşmışlardı. 8. yüzyılda bu ovaların baş şehri Kiev'ti. İlk Hristiyanlığın merkezi de burası oldu. Gerek o zaman gerek daha sonraları Moskova'nın Rus ovası şehirleri üstünde sivrileceğine dair hiçbir belirti yoktu. Kaldı ki Rusların hatta Kiev'te bile hükümran olacak hanedanları da mevcut değildi. Aslında birer köyden ibaret olan Rus şehirleri hükümdarlarını daima diğer memleketlerin asil ailelerinden kiralarlardı. Bir İsveçli olan Rurik sülalesi 8. yüzyıldan itibaren Kiev'te ve diğer şehirlerde idareyi bu yoldan eline almıştı. Bu şehirlerin hepsi prensleri aynı hanedan olmakla beraber bağımsız yaşarlardı. Daha sonraları da en kuvvetli zamanlarında bile Moğol hanlarına vergi verirlerdi. Bu vergi verme şekli nihayet Moğol hanlarına daimi tabiyetle neticelendi. Kiev çökünce bir aralık şimalde Vladimir şehri parladı. Fakat Moskova prensleri Moğollara daha çok sadakat gösterince nihayet Büyük Kinyaz yani prens oldular. Hülasa Moskova'nın asıl saltanatı Korkunç İvan'la başlar. 1546-1584. Bir Moğol prensesinden doğan Korkunç İvan yaşını doldurup da anasını bir kenara itince birden tahta oturmadı. Kendi yerine evvela Kasım Tatarlarından olan Bek Polat'ı oturttu. Ona biat etti ve kendisi bir manastıra çekildi. Orada asıl saltanat devrenin usul ve kuvvetlerini garip bir şuurla hazırladı. Evvela Oprichnina denilen ve bugünkü Rusya'dan NKVD emrindeki hususi silahlı polis kuvvetini hatırlatan teşkilatı kurdu. Oprichnina da bugünkü NKVD gibi hem gizli istihbarat hem terör işleriyle uğraşacaktı. Sonra da hükümetinin diğer teşkilatını tamamladı. Mutlak bir hükümdar olmak ve her şeyden önce saltanatına engel saydığı boyar bayarlardan veya beylerden intikam almak sabit fikri bütün hareketlerine hakimdi. Tahta bu hislerle döndü, kapandığı manastırla olan alakasını da kesmedi. Bütün hareketleriyle korkunç ve dengesiz bir hükümdar oldu. Her gün kaba bir rahip elbisesi içinde başını taştan taşa vurarak cezbeli ibadetlere dalardı. Sonra manastırın çan kulelerinde halsiz düşünceye kadar çan çalardı. Fakat daha sonra birden sefahat sahneleri başlardı. O zaman Allah, din, İncil, kilise her şey unutulurdu. Etrafındaki herkes yani daha birkaç saat önce kendisiyle cezbeli ibadet yarışına girenler, şimdi mukaddesat-ı tahkir için birbirleriyle yarış ederlerdi. Nihayet gün sadizm buhranları içinde devam ederdi. O zaman işkence odalarına geçilirdi. Boyarların, asilzadelerin, esirlerin dilleri kesilirdi, kemikleri kırılırdı, derileri yüzülürdü. Her gün başka başka işkence usulleri icat edilirdi. Hatta kendi oğlu bile bu işkence cenderelerinden kurtulamadı. Babasının elinden can verdi. Tıpkı daha sonra Deli Petro'nun 1662-1725 oğlunun başına geldiği gibi. Günler böyle geçerdi ama bu onun yarın bütün Rusların çarı olmasına engel olmadı. Devlet anlamında kafası gene korkunç bir titizlikle işliyordu. Çar yani hükümdar olarak öldüğü zaman mülkün toprakları Çin sınırlarından Baltık denizine, Kuzey Buz denizinden Karadeniz'e kadar genişlemişti. Rusya'nın tarihi hakikaten gariptir. Bu tarih büyük şerefli meydan muharebeleri, şanlı muzafferiyetler yerine sonu gelmez yenilgiler, ikide bir çöküşler, parçalanışlarla doludur. Korkunç İvan'dan sonra da böyle oldu. Fakat bu yenilgiler ve çöküşlerin ardından daima memleketin alabildiğine genişlemesi gelir. Bu neticeler izah edilemeyecek şeylerdir. Rus tarihinde daima kılıçtan ziyade hile ve tedbir rol oynar. Sonsuz bir şark sabrı bu devlete icabında her şeyi feda etmek, toprakları bırakmak, şehirleri yakmak, ya en miskin bir taassupla baş eğerek yahut da bir kenara çekilerek işin sonunu telaşsızca beklemek kudretini vermiştir. Bu bekleyiş bazen Moğolların Altın Ordu hakimiyeti altında olduğu gibi yüzyıllarca sürer. Fakat bu bekleyişlerin ardı daima iyi gelmiştir. Rus ordularını bir sürü yenilgilerden sonra geçen yüzyılda Çin'e, Berlin'e, Viyana'ya, İtalya'ya, Paris'e sokan 1814, Rus çarının bu zaferleri esaslı bir tek meydan muharebesi kazanılmadan başarılmıştır. Komünter'in geniş icra komitesinin toplandığı salon, saraya bitişik ve idare merkezinin çalıştığı binanın üst katında geniş bir koridorun üstündeydi. Salonun duvarları hemen baştan başa koyu kırmızı bir çuha ile kaplanmıştı. Yer yer sarı yaldızları yarım sütunlarla bölünen duvar parçaları içine gene sarı yaldızlı harflerle bazı sloganlar yazılmıştır. Bu yazılar çeşitli dillerdeydi. Kırmızı çuhalı bir büyük kürsünün arkasındaki duvar kısmına da meşe dalları ve buğday başakları ile çevrili dünya yuvarlağı büyük bir madalyon halinde yerleştirilmiştir. Salondaki masalar dünyayı teşkil eden kıtalara ve başlıca memleketlere göre tertiplenmişti. Amfiteyatrın üst kısmında bir köşeye 5-6 kişilik bir masa davetiyeli müşahitler için konulmuştu. Yerim buradaydı. Başkan toplantıyı açtı. Konu Çin meselesiydi. Raportör bir Çekoslovak'tı. Rapor Almanca yazılmıştı ve Rusça tercümeleri evvelden dağıtıldı. Rapor sahibi Şimeral bir ihtilalciden ziyade sakin bir banka idare meclisi reisine yahut bir diplomata andırıyordu. Yanındaki masada eski Macar diktatörü Bellukum vardı ve bu genç Şimeral'ın tamamıyla zıddıydı. Şimeral Çin meselesini kendi görüşlerine göre anlattı. Sözlerini bir takım tekliflerle bitirince ilk sözü bir Bulgar lideri aldı. Kırmızı yüzlü, iri, kaba yapılı, sert ve biraz da şımarık bir insan olan Bulgar lideri Dimitrov'un Çin meselesi hakkında görüşü başkaydı. Dipnot: Dimitrov Hitler zamanında Berlin'deki Reichstag yangını mahkemesinde büyük şöhret yaptı. İkinci Dünya Harbi'nden sonra Bulgaristan hükümeti başkanı oldu. Sonra Fransız Doryo konuştu. Bu hem bir gazeteci hem bir Fransız parlamento adamına benziyordu. Dipnot: Doryo bilahare Fransız mebusu ve son safhada Nazi oldu. Arkadan daha başka hatipler söz aldılar. Söylenenlere bakılırsa Çin meselesi Prag'dan başka, Sofya'dan başka, Paris'ten gene başka görünüyordu. Çin masası ise boştu ve ortada Çin meselesini konuşacak bir Çinli henüz yoktu. Dipnot: Çin'de bu hareket 1925'ten sonra gelişti. Asıl liderini Mao Zedong'u 1930 yılında Güney Çin'de kurulan ilk ihtilalci hükümetinden sonra buldu. Bu hükümeti kuranlar daha sonra muazzam kafilelerle meşhur 10 bin kilometrelik yürüyüşü yaparak kuzeybatıya çekildiler. 1949'da kıta Çin'ini istila ederek bugünkü Kızıl Çin hükümetini, yani Çin Halk Cumhuriyeti'ni meydana getirdiler. Bu konu Kırmızı Mektuplar isimli eserimizde işlenecektir. Çin'in kendi sesini kendisinin duyurması için zaman henüz erkendi ama o gün elbette ki gelecekti. Daha başka konuşmalar da oldu. Son sözü Zinoviev aldı. Bu zat Komünter'in başkanıydı. Çin meselesinde Çin adına konuşmak için kendini yetkili gördüğü belliydi. Radek söze karıştı. Dipnot: Yahudi asıllı genç bir gazeteciydi. 1938'de sürgüne mahkum edildi ve kayboldu. O günlerde sakallarına iki yandan kıvırcık favoriler şeklinde nizam vermişti. Bu sakalların şekli her zaman değişirdi. Aşağı yukarı her partide yahut her gazete idarehanesine görülen atılgan, haşarı, münakaşacıcı tiplerden biriydi. Böylelerinin aşırı zekaları ve keskin buluşları vardır. Fakat sözleriyle pek hareket edilmez. Nihayet ihtilalin en romantik adamı Troçki kürsüde göründü. Troçki bir Kızıl Ordu üniforması içine ve belki de olduğundan daha dinç görünüyordu. Canlı bir siması vardı. Kabarık dalgalı saçları, sivri sakalı, iri gözlüklerinin altında yanan ateşli gözleriyle bu kırmızı renkli sima garip ve daha ziyade trajik bir tesir bırakıyordu. Dipnot: O zaman Harbiye Komiseri ve Rusya'nın Lenin'den sonra gelen lideriydi. Evvela hudut dışı çıkarıldı, sonra Meksika'da bir ajan tarafından öldürüldü. 20 Ağustos 1940. ne yaptığını, ne istediğini ve neyle oynadığını bilen üstün bir mücadele adamının tesir kudretiyle konuşuyordu. Söylediklerine evvela kendisinin inandığı belliydi. Fransızca konuşanlara Fransızca, Almanca konuşanlara Almanca, İngilizce konuşanlara İngilizce cevap veriyor ve sentezlerini daima Rusça yapıyordu. İzahlarının sonunda bütün görüş farklarıyla teferruat meselelerini tamamen arka plana attı ve bütün görüşlerin terkibine de kendi damgasını vurunca diğer hatipler adeta silindiler. O zaman Çin'i öyle bir tasvir etti ki bu tasvirde Çin'in içinde yaşadığı büyük dram şimdi sanki bu salonun içinde cereyan ediyormuş gibi canlandı. Öyle oldu ki bu salonda bulunanlardan her biri kendini şimdi dünya ölçüsünde oynanan bu büyük dramın kahramanlarından biri sayabilirdi. Yoldaşlar diyordu, Çin meselesi yarınki dünya meselesidir. Avrupa ve Amerika kapitalizminin temelleri Çin'de, Hint'te, Hollanda Hindi adalarında, hulasa uzak doğuda yatar. Eğer Çinliler entarilerinin eteklerini bir karış kısaltsalar, Manchester'da işsizlikten ihtilal olur sözleri doğrudur. Fakat yalnız Çinlilerin eteklerini birer karış kısaltmaları değil, dünyanın bu yarısını Avrupa ve Amerika'ya öylesine kapamak lazımdır ki, dünyanın bu parçalanışı Batı ülkelerini kendi dünyasında yapayalnız bıraksın. Sonra daha birçok şeyler söyledi ve Çin'in istikbaline geçti. Ona göre yakında Çin dünyanın yarısı olacaktı ve uzak doğuda zaman lehine ve Batı'nın aleyhine çalışıyordu. Neticeyi almak kolay oldu, eller kalktı, her şey Troçkin'in istediği şekilde bağlandı. Gerçi Çin masası boştu. Dipnot. Çin'de Komünist Partisi resmen kurulmuştu ama daha önce de 1920'de Çin'de 200 kadar komünistten bahsedilir. 1922'de 2000 parti azası bulunduğu söylenir. Bugün 750 milyon nüfusu ve dünyanın başlıca 3 kudretinden biri olan Çin'in 1949'da sosyalist bir devlet haline gelebilişi çağımızın büyük bir olayını teşkil etmektedir. Şimdi Çin dünya terazisinde ağırlığı her gün biraz daha artan büyük bir varlıktır. Fakat başkanlık kürsüsünde Zinoviev bir eli yerine iki elini de havaya kaldırınca bu boşluk dolmuş netice ittifakla alınmış oldu. Toplantı sona erince dışarıdan uzun bir zil sesi duyuldu. İkindi kahvaltısı zamanıydı. Salondan çıkanlar koridor duvarı boyunca sıraya girerek diğer bir salonun kapısına doğru ilerliyorlardı. Sağdan soldan gelenler sıranın sonuna katılıyorlardı. Bu sıraya giriş o zaman çok görülen bir manzaraydı. Yemek salonunun kapısında herkesin eline bir tabak tutuşturuluyordu. İçinde ortasına tereyağı sürülmüş iki dilim ekmek, iki haşlanmış yumurta ve birkaç parça şeker veriyorlardı. Kahvaltı tabağını ve dolu çay bardağını alanlar salondaki uzun masaların başına diledikleri gibi oturuyorlardı. Masalara bakanlardan tekrar çay istenebilirdi. Fakat ekmek ve şeker hakkı arttırılamazdı. Benim oturduğum yerin karşısına Oberlein isminde bir Alman yerleşti. O zaman Komintern'in genel sekreteriydi. Moskova'daki herkes gibi giyiniyordu. Bol ve fitilli kadife külotun üstüne asker çizmeleri çekmişti. Sırtında dik yakalı bir kazak gömleği vardı. O da herkes gibi belini ince bir kemerle sıkmıştı. Saçlarının dağınıklığı ile de artık Moskovalılaşmıştı. Fakat kahvaltı hissesini tam bir Alman gibi kullandı. Evvela ortasına yağ sürülmüş iki dilim ekmeğini yeniden ve intizamla ucuca getirdi. Sonra bunu tam ortasından kesti. Parçalardan birini temiz bir kağıda sardı, şekerlerden iki parçasını da ayrı bir paketçik yaptı. Bunları belki gece kullanmak yahut da oteldeki karısına götürmek için gömleğinin cebine koydu. Sonra yumurtalarını hazırladı. Fakat bunlardan biri bayat ve çürük çıktı. Geri kalan ekmek hissesini tek yumurtasıyla yedi ve çayını yeniletti. Caddeye çıktığım zaman artık hava kararıyordu. Elektrikler yanmıştı. Mehavaya'yı geçip de Kremlin'in köşesine gelince Kızıl Meydan'a sapmak istedim. Alçak kemerli metalin yanında o zaman küçük bir kilise vardı. Bu kilise arkasını Arkeoloji ve Tabii Tarih Müzesi'nin duvarına vermişti. Şimdi Lenin Müzesi. Ön duvarın dibine yarı kirli bir ihtiyar çökmüş haç çıkarıyordu. Başının üstünde önünde kandil yanan bir kutsal resim vardı. Bu resimde de Meryem bütün resimlerinde olduğu gibi düz ve ölmüş simasıyla kucağında çocuğunu tutuyordu. Bu çocuk da gene bütün resimlerinde olduğu gibi bir güneş halesi içinde fakat cansızdı. Mukaddes resmin üstüne gelen duvarın yüzüne kalın harflerle din aleyhtarı birkaç kelime yazmışlardı. Halk için afyon olan vesaire. Bu resmi yapanlar gibi yazıyı yazanlar da elbette ki bu toprağın çocuklarıydılar. Hatta şu yarı köylü ihtiyarın belki oğlu, belki torunu yahut da onun oğlunun ve torunlarının akranlarından biri. Fakat bu nesiller artık birbirlerinden kopmuşlardı. Aralarında müşterek hiçbir şey kalmamıştı. Bunlar aynı müzede, aynı vitrin içinde yan yana yatan fakat aralarında ne temsil ettikleri kıymetler ne de mensup oldukları çağlar bakımından benzerlik bulunmayan başka başka devirlerin eserleri gibiydiler. Tıpkı bu küçük kilisenin arkasına dayadığı kırmızı tuğladan yapılmış büyük müze binasındaki eserler gibi. Giriş kemerlerine gelince sağda ve kale duvarları boyunda bir saha, ihtilal liderlerinin öldükleri zaman gömülmeleri için ayrılmıştı. Nispeten kenarlarda yer alan bir iki mezardan başkaları henüz boştu. Meydanın karşı tarafında Korkunç İvan'ın, Deli Petro'nun işkence ve siyaset yeri, cellatların bazen nefes almaya vakit bulamadan günlerce çalıştıkları yuvarlak kaide yükseliyordu. Burada vaktiyle kazığa oturtulan veya dirileri yüzülen suçluların birden ölmemeleri ve daha çok acı çekmeleri için sığırlar kesiliyor ve bunların soyulan sıcak derileri önemli suçluların vücutlarına sarılarak can çekişme acıları uzatılıyordu. Daha ötede bütün bunlara şahit olan ve Moskova denilince derhal akla gelen vurmalı kuleleri, kubbeleriyle meşhur kilise yükseliyordu. Ve nihayet en aşağıda Moskova çayının suları her zamanki gibi kaygısız akıyordu. Gündüz dinlediğim şeyler beni her vesileyle Çin meselesine götürüyordu. Mektepteki Çinli arkadaşlarımızı düşünüyordum. Karl Marx'ın Kapital'ini İncil gibi ezberleyip makamla ve tecvidle okuyan Korelileri, Marx'ın Lenin'in sokak kavgalarından çıkarılmış nazariyelerini sessiz bodrumlara, kuytu orman içlerine çekilip sanki Konfüçyüs'ü okuyorlarmış gibi tekrarlayan Çinli delikanlıları düşünüyordum. Bugünkü konuşulanlar acaba onların hayatlarına neler getirecekti? Dipnot: örneğin şimdi artık hayatta olmayan son Çin Cumhurbaşkanı Li Ya Shaoshu ve yeni Çin'in nice lider ve önderleri o zaman bunların arasındaydılar. Bu iyi ve sabırlı insanlara zaman neler hazırlıyordu? Bunların en yaşları bile çocukluk çağlarını henüz geçmişlerdi. Hepsinin yüzünde çocukluğun, bozulmamışlığın, nesillerden nesillere geçen ruh inceliği vardı. Hepsi de setleri, dağları, denizleri aşarak buralara gelmişlerdi. Bizim çatımızın altında onlar kadar çalışkan, sebatlı, telaşsız ve birbirlerine tutkun insanlar yoktu. Kendilerini bir işe vermesini ve işin üstünde usanmadan çalışmasını bilirlerdi. Zekalarından ziyade akılları, hafızaları işliyor gibiydi. En büyük kudretleri belki de sabırlarıydı. Bazen bir kelimeyi bellemek, bir cümleyi hafızalarına yerleştirmek için bir günü feda ettikleri olur ve kendilerini gene kazançlı sayarlardı. Bir sayfanın tercümesi için birçoklarının bir araya geldiğini, bir odaya kapandıklarını, günlerce çalıştıklarını görürdüm. Onların bir şeyler öğrenmeleri ve bir şeyler meydana getirmeleri, atalarının Çin Seddi'ni yapmalarına benzerdi. Ağır, kasvetli, hiç durmadan bir didinme. Fakat sonunda bir takım şekillerin belirdiği, taşlar üzerine konulduğu görülürdü. Meydana gelen şey ise herhalde mazbut ve güvenilir bir şey olsa gerekti. Bir defa bir Çin müsameresi için Çinliler mektebin sinema salonunu kapattılar. Fakat hazırlık o kadar uzadı ki ve burayı yabancı gözlerden o kadar titizlikle koruyorlardı ki biz toplantılar için başka salon bulmaya mecbur kalmıştık. Nihayet beklenen gün geldi, salonun kapıları açıldı. Çinli çocuklar zaferlerinden emin bir çehreyle herkesi salonu görmeye çağırdılar. Fakat salon bomboştu. Sahnenin etrafına yeşil kağıt çiçeklerden bir girlant geçirilmişti. Sahnenin tavanında bir kağıt fener yanıyordu ve o kadar. Fakat onlar salonu her görmeye geleni şevkle karşılıyorlardı. Her girenin yüzünde beliren şaşkınlığı ve sual ifadesini de evvelden bekliyorlar gibiydiler. O zaman karşılarındaki mucizeyi görmek kudretinden mahrum zavallı arkadaşlarının kollarına girerek onları sahnenin etrafını çeviren ince kağıttan yeşil girlandın yanına götürüyorlar ve gösteriyorlardı. Girlandın suni çiçek ve yaprakları vardı. Bunlar tıpkı tabiatta olduğu gibi işlenmişti. Yaprakların kalın damarları, sonra daha ince bölüntüler, nihayet ince zar gibi damarlar bir bir belliydi. Çiçeklerin ince yaprakçıkları, tüveyçler, hatta cinsiyet uzuvları ve gubaritali denilen tozları bile birer birer ve gene tıpkı tabiatta olduğu gibiydi. Yeşil yaprakların üstündeki parlak ve altındaki mat renk ayrı ayrı canlandırılmıştı. Tavandan sarkan kağıt fenerde ise dikkatli bakılınca içinde dönen iki gölge görünüyordu. Gölgenin biri silindir, şapkalı, şişman bir kapitalisti, belki bir Amerikalıyı gösteriyordu. Arkadan koşan Çinli kuli de onu hiç durmadan kovalıyordu. Eser buydu ve bu eser oradaki hemen bütün Çinlilerin gece gündüz iki ay hiç durmadan çalışmalarına mal olmuştu. Derslerinde ise hiç aksaklık olmamıştı. Geceki müsamere sadece bir Çin musiki gösterisi ve bazı beden hareketleri oldu. Onların asıl övündükleri sahnedeki kağıt işleriydi. O yıllarda Çin kaderini orta sınıfın demokratik mücadelesine bağlamıştı. Bu mücadele bir taraftan orta çağ artıklarına, diğer taraftan yabancı müdahalelere karşıydı. Aydınlar, genç bürokratlar, milliyetçiler, seçkinler zümresi ve nihayet dünya ile teması olan yeni burjuvalar hep bu sınıfın içindeydiler. Gerçi Çin'in batıya boyun eğişi 1842'deki Afyon Harbi ile başlar. Dipnot: 1842 Afyon Harbi, Çin hükümetinin Çinlileri Afyon çekmekten kurtarmak için Çin'e serbest Afyon ithalini yasak eden 1839 fermanı ile tedbirler almasından başlar. İngiltere bu tedbirleri beğenmedi ve kendi müstemlekesi olan ve ticaretini elinde bulundurduğu Malezya Afyonlarının Çin'e serbestçe girmesine ve halkın bunları eskisi gibi istihlak etmesine müsaade edilmesini istedi. Ona Hollanda da katıldı. Çin hükümeti razı olmayınca Çin limanlarına saldırdı. Çin'i yeniden serbest afyon ticaretine ittiler. İngiltere'nin bu müdahalesi Çin'e terakki yolunda en az 50 yıllık bir zaman kaybettirmiş oldu. Bu arada Japonya da kuvvetlenmek için zaman bularak Çin'in karşısına bir istilacı olarak dikilebildiği için Çin'in kurtuluş mücadelesi çetinleşti ve çok pahalıya mal oldu. Ama orta sınıfta savaşına daha 19. yüzyılın son yıllarından ve bilhassa 20. yüzyılın başından itibaren başlamıştır. 1858-1860'da İngiliz ve Fransızlar Çin'e yeni saldırılarda bulunurlar. 1900'deki Boksör Harbi'nde ise bir Alman generalinin kumanda ettiği 10 bin Avrupalı'nın Çin'i kolayca istila edişi, Pekin'e girişi, İmparatoriçe'nin sarayını yağması, Avrupa askerlerinin bir kısım Çinli ahali hakkında yaptığı tavsifi imkansız hareketler Çin için bir dönüm noktası oldu. Bu harbin sebepleri arasında Çinlilerin yabancılara karşı duyduğu kini devam ettirmek gayreti hakimdi. İngiltere kendi afyon ticaretini Çin'de serbestçe devam ettirebileceğini sanıyordu. Gerçi yenilgiden sonra Çinliler yeni ve ağır şartlara katlandılar, yeni kayıplara uğradılar. 1894'te Japonya Çin'e saldırdı. Ruslar 1897'de Port Arthur'u, Almanlar Kiaucheo'yu, onlardan bir yıl sonra da İngilizler Wei Hai Wei'yi zapt etmişlerdi. 1904'te gene İngilizler Tibet'i işgal ettiler ve Rusya Mançuri'yi kesin olarak ilhak etti. Fakat artık Çin'de Avrupa kültürünü benimsemiş pek çok zeki adam bulunuyordu. Her yenilgi bu münevverlerin ve bunlarla beraber Çin halkının uyanışı için bir kuvvet oluyordu. Engeller hesapsızdı fakat arada büyük inkilapçı münevverler yetişti. Sun Yat-sen bunlardan biriydi. Nihayet 1906'da anayasanın ilanı, afyon çekilen yerlerin kapatılması, mekteplerin islahı istendi. 1909'da Japon anayasasına benzer bir kanun tanzim ve ilan edildi. Buna göre Çin, Japon tipinde bir monarşi oluyordu. Halbuki münevverlerin gözü asıl Amerikan anayasasındaydı. İhtilal gelişti, 1911'de Çin imparatoru tahttan çekildi ve Çin'de Çinli erkeklerin uzun saç mecburiyeti kalktı. Gerçi başa geçen Yuan Shikai muhafazakar ve kaypak bir başvekildi. Fakat ortada modern bir cumhuriyetin kuvvetli müdafileri vardı, mücadele çetin oldu. Evvela yüzyıllardan beri devam ede gelen hantal bir bürokrasi vardı. Birer yarı hükümdar olan vilayet hakimleri, her biri kendi başına buyruk satılık generaller, toprak sahibi feodaller, muhafazakar eşraf ve nihayet bütün hareketin dışında kalan cahil bir köylü sınıfı her ileri hareketi önlüyordu. Sonra Avrupa ve Amerika'nın anlayışsız sömürgecilik rejimi ise Çin'i bir ahtapot gibi sarmıştı.